Dip çizgiye hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onat Demiröz var. 2021 yılının ilk podcastiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Euroleague konuşacağız. Orçun, 2021 nasıl geçiyor? Bize özetle istersen. İki gün nasıl geçti?
Ya aklıma ne geldi biliyor musun?
Ne geldi?
Uykusuzun bir karikatürü vardı galiba. Böyle hani bir adam işte pencereyi açıyor böyle. Bu ne lan diyor. Dünün aynısı.
Ha, Yiğit Özgür.
Yiğit Özgür'ün galiba aynı. Şu an o geldi aklıma yani. Biraz bu neden dünün aynısı şeklinde devam ediyor 2021.
Tabii sen parti yapamadığın için çok üzgünsün.
Evet yılbaşında. Ya sorma. Evde erken uyudum biliyor musun?
Erken uyudum. Aa, emekli hayatı.
Birde falan uyudum galiba. Yani. Yani
bir senin için erken tabii
erken,
ki.
Erken evet yani öyle geçti. Bakalım umarım 2021'de en azından coşkuyu daha hissedeceğimiz bir yıl olur ya.
Umarım ve bu hastalık belasını umarım atlatırız bu yıl içerisinde diye temennilerimizi sunalım bizi dinleyenlere.
No party, no shame.
Euroleague'de yine böyle çift galibiyet alamadığımız haftalardan biri oldu. Bunu nadiren yaşıyoruz zaten bu sene. Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Kazanandan başlayalım. Hadi arkasından Efes'i birazcık çünkü eleştireceğiz de. Şimdi Fenerbahçe herhalde sezonun en iyi oyununu oynayarak Asvel'i sağdan sildi 81-59. Ben sana yorumun için vereceğim sözü ama
sen başla.
Önce şunu söyleyeyim. Marco Gudur için takıma katılması inanılmaz bir katkı sağlamış durumda. Dejan Pierre'in oyununun geçen 1-2 podcast önce de söylemiştik. Bir aydır çok gelişiyor ve bu maçta da çok faydalı oynadı. Hem alçak posta hem yüksek posta. Asvel gibi tempolu oynamayı seven takıma karşı Fenerbahçe tempolu oynayarak maçı kazandı hem de farklı kazandı. Bazı arkadaşlar ki bu fikre ben de katılıyordum. Maç içerisinde tempo yapmak acaba çok iyi bir fikir değil mi diye Asvel'e karşı. Ama Fenerbahçe'nin de yarı saha sorunlarını düşündüğümüzde tempo bu anlamda işine yaradı. Asvel gibi bir takımı perimetreden iyi şut atmasına rağmen Asvel. İkiliklerde %33'te tuttu Fenerbahçe. Detayları konuşuruz ama hasıl açısından ve oyun bütünlüğü açısından, oyuna takım olarak ağırlığını koyma açısından herhalde en komplike, en iyi maçını oynadı diyebiliriz Fenerbahçe bu sezon için. Sen ne dersin?
Zenit maçıyla beraber deplasmandaki hakikaten öyle yani en olgun oyununu en azından yani yoğunluğu nereye çıkarabileceğini Fenerbahçe'nin onu görmüş olduk. Evet Asvel'de belki birkaç tane önemli eksik vardı işte fal gibi falan ya bu sele yoktu.
Ki Fall ilk yerinin en iyi oyuncularından biri diyor
evet, Euroleague'de. Yani bu anlamda Asvel'in mesela uzunları iyi çalışan da uzunlar. Yani böyle işte boyalı alanı karartan ve işte savunma sertliğini arttıran tipte uzunlar. Çok atletler. Onların eksikliği tabii ki etkiledi Asvel'i ama yani Asvel'in zaten temel sorunlarından biri de yani iyi bir karar vericileri yok zaten. Yani takım maçı iyi bile oynasa maç sonunda böyle su kaynatmaya çok müsait bir takım aslında.
Knight'i üzerinden sorun yaşamak mümkün ve yaşıyorlar zaten
evet,
bazen.
Yani Knight'i zaten çok iyi bir perimetre atıcısı da değil. Yani daha çok penetre üzerinden oynayan falan bir isim. Fenerbahçe'de iyi bir savunma günündeydi ve hani savunma direnciyle Asvel'i kırdı diyebiliriz. Bu anlamda bu arada yani aslında dediğin gibi yani tempo konusunda da Fenerbahçe iyi tempo yaptı. Hakikaten yani bizim sezon başında konuştuğumuz olan o hani X faktör bu takımın her şeyden önce top kaybı bile yapsa, top kaybı seviyeleri böyle 16'lara 17'lere bile gitse maçın içinde sürekli aktif olması ve sürekli koşması gerekir dediğimiz takım koşunca daha farklı bir seviyeye çıkıyor. Yani o zaman işte Lorenzo Brown gibi falan açık sahada verimli olan isimler de devreye girebiliyor. Mesela bu maç Lorenzo iyi bir maç çıkardı. Çünkü ona uygun bir yapıda hücum etti Fenerbahçe. Yani,
evet putback smacı falan da var. Yani, tam istediği oyunu buldu aslında.
Yani o açık alanı o alanı bulunca akıyor yani. O akışta olan bir oyuncu. Sete set kaldığı zaman işte onun da çünkü karar verme mekanizması çok sorunlu. Yani kötü tercihlerde bulunabiliyor. İşte kötü orta mesafelere falan kalıyor oyunu. Onları bitiremiyor zaten yüzleri sokan yani bir Sulukas da değil orta mesafede değil. Oradan dirsekten.
Zaten Fenerbahçe bu maç Nando'nun bir tane var. Gudur için bir tane var. İki tane filan orta mesafe denedi. Evet. Fenerbahçe aslında Moneyball oynadı bu maçta. Evet. Diyebiliriz. Yani penetre üstünden sayı bulmaya çalıştı. Veya devrilen uzunu sürekli beslemeye çalıştılar. Özellikle Bartel mesela istatistiklerde çok görülmüyor Bartel'in katkısı. Ama Bartel oynadığı dakikalarda hem savunmada hem de hücumda yanındaki uzunu alan açması itibariyle bayağı katkı sağladığını yani söyleyebiliriz.
Kokoşkov'un bir kere son birkaç maçtır eli rahatladığı için yani şimdi Guduric'in gelmesi.
Guduric'i bir özel konuşalım. Evet, çünkü konuşalım. Hem yani penetre ediyor, dışarıya pas çıkarabiliyor. Sırtı dönük alıyor, yine pası görebiliyor. Baseline'dan kat yapabiliyor. Şutu zaten olan bir oyuncu. Oyun kurma vasıfları olan bir oyuncu. Yani şu an %100'ünde değil ama gerek fiziksel açıdan Fenerbahçe'ye sağladığı katkı.
Tabii, tabii.
Gerekse oyunda ekstra bir el olması, Fenerbahçe'nin hücumunda ekstra bir el olması sanki herkesin işine yarıyor gibi görünüyor.
Ya sezonun en iyi transferi biz zaten hani Guduric eğer gelirse transfer öncesinde de demiştik yani bu takıma çok ciddi katkı yapabilir. Çünkü hani Nando'nun bir kere üzerindeki yükü azaltabilir ve orada hani sadece rotasyonu genişletmek alanında değil direkt sorumluluk almak ve
verimlilik açısından. Evet, takımın hani, genel verimliliği açısından.
Yani diğer parçaların da çalışmasına yardım edecek türde bir oyuncu Guduric. Yani sadece skoruna odaklanan falan tarzda bir oyuncu değil Guduric. Oyunu açabilecek, diğer oyunculara yardım edebilecek, top dağıtabilecek, penetre edebilecek. Yani hem toplu oyunda hem topsuz oyunda olan bir oyuncu ve işte NBA'den gelmenin de bir avantajı var. Bir kere kas kütlesi olarak ve hani
ayı gibi geldi.
Fiziksel olarak da büyümüş olarak geldi. Şimdi bu dönüyorsun savunma tarafında da sana yani kanatta ya da verdiğin guard savunması anlamında da yardımcı oluyor.
Melih'i de keza bazen Melih'in de aslında Guduric'e dakikaları böyle aşırı değil ama Melih'in de mesela daha fazla penetre etmesini sağlayabilecek bir oyun yapısı içerisinde olduğunu gördük. Evet. Fenerbahçe'de aslında Kokoşkov şey demiş sanırım Asper maçında edebildiğimiz kadar penetre edelim. O penetre üzerinden ya da işte back screenler üzerinden skor bulmaya çalışalım. Yan Veseli'nin devrilmesini kullanalım ki Yan Veseli'nin bir tane taş turnikesi var. Acayip evet. Bir şeydi onu nasıl yaptı ben hiç anlamış değilim. Bununla birlikte Gerald oyundayken de perimetre şutunu deneyebiliriz. Ve tabii ki savunmada ciddi şekilde vidalar sıkılmış. Çok ciddi bir savunma performansı izledim. Fenerbahçe'nin en iyi savunma maçıydı aynı zamanda. Evet, aslında yani hücum açısından ben gördüm. Yani tabii birazcık rakiple de ilgili. Asvel Euroleague'in en iyi takımlarından biri değil. Ama bununla birlikte Fenerbahçe bu sezon tavan performansını sergiledi yani, ki tavanı daha da yukarıda olabilir takımın.
Evet yani oyunu nereye çekebileceklerini aslında gösterler. Yani gelişime açık bir kadro olduklarını yani o mesela prospect oyuncuları işte Pierre'in daha gidebileceği bir yol olduğunu
görüyoruz.
Yani keza Eden'ın kısıtlı rolde yani dakikaları iyi ayarlandı yani, böyle 15 dakikalara falan çekildiği zaman verimli olabileceğini Kokoşkov mesela son birkaç maçtır o ayarlamaları iyi yapıyor. Bartel'i 5 numarada yeri geliyor kullanıyor, takımı rahatlatıyor. Bartel'i tepede oyun kurduruyor mesela.
Evet, veya onu geçen maçtan beri ciddi şekilde görüyoruz. Hatta 1-2 maçtan beri.
İşte orada hani birebir oynamasını sağlıyor Bartel'in çünkü birebir oyunu da var. Tepeden topu aldığı zaman oynayabiliyor veya pas dağıtabiliyor. Bunları yapıyor. Yani o yüzden Kokoşkov'un da şu an biraz eli rahatlamış durumda.
Ki şeyi de ekleyelim. Dejan Pierre'i izlerken bazen kısa Draymond Green izliyor gibi oluyorum ben. Yani evet. Dağıttığı akıllı paslar, istatistiğe yazılmayan bazı asistin asistleri, doğru spin move'ları falan düşündüğümüzde baya hani beklentilerin üzerinde oynuyor diyebiliriz de Şampiyer için. Gerald'ın yani, da şutu girdiği sürece sorun yok.
İşte onun
ki Gerald ciddi şekilde rebound katkısı da verdi bu maç.
Verdi ama onun şimdi Gerald'ın sorunu şu. Oyun onun üzerinden dönmediği zaman veya yani hücumda o şutu bulamadığı zaman hemen gelen ilk topu atma refleksi gösteriyor. Yani öyle çok olgun bir oyuncu değil. Yani mesela Pierre bunu çözmüş. Hı-hı. Yani takıma hangi alanlarda
artı yazdırabileceğini.
Evet, katkı verebileceğini kafada çözmüş yani.
Aynı bunu, şey Bartel'de de var ki Bartel zaten maçın artı eksi de en iyi oyuncusu.
Evet yani şimdi mesela Pierre hücumda top eline değmese de geliyor savunmasını yapıyor. İşte rebound çekiyor. Hı-hı. İşte bir hasıl vermeye çalışıyor. Yani bir enerji vermeye çalışıyor. Ya da gidiyor mismatch varsa mismatch'ini oynuyor. Eğer o ceza şutu geldiyse onu atıyor. Yani daha bireysellikten öte daha böyle takıma nasıl katkı verelim verebilirim yönelik bir oyun olduğu için bu anlamda öne çıktı. Zaten şu an rotasyonda da Edin'in önünde.
Önünde zaten yapabildikleri biraz birbirlerinden farklı oyuncular.
Daha çok yönlü bir oyuncu.
Evet. Şeyi de ekleyelim. Guduric'in gelişi, Bartel'in rolündeki ufak değişiklikler gibi parametreler eklendiğinde Ulanovas'ın dakikasının da aslında azaldığını görüyoruz. Ulanovas belki yine istatistik üretmedi ama biraz daha 12 dakika oynamayacak her maç. Ulanovas bir 20'yi, 15-20'yi görür. Daha verimli oynayabilir. Yani Guduric kanada yapılan Guduric eklemesi, Dechampierre, Ulanovas, Nanda De Colo gibi birçok oyuncunun aslında elinin rahatlamasını
tabii
sağladı.
Canım, bu Guduric'i kaydırırsın abi. 2 yani, oynar, 3 oynar yani.
4 de hatta bazı 4'leri yani, savunabilir.
Kısalmak yani, istersen kısalabilirsin.
Evet. Yani çok rebound katkısı belki problem yaşayabilirsiniz ama mesela 3 guardla sahada kalmak istediğinizde Guduric sizin 3. guardınız olarak görev yapabilir.
4 kısa bir uzun oynarsın
gibi. Şimdi şeye gelelim.
TJ Parker'ın peki içinden Ufuk Sarıca çıkmasına ne demeli? Zone press'i dayadı bir ara.
Evet.
Yıl olmuş 2020, hala zone press görüyoruz yani.
Ya bazı alanlarda uygulanabilirdi, bilmiyorum.
Ana planın olmaz abi.
Ana
yani,
planın hani, olmamalı. Yani, evet,
hani,
ana planın.
Maçın sıkıştığı anlarda hani rakip takımı böyle bir şoklamak açısından kullanabilirsin. Yani böyle ufak bir elektrik şoku için böyle birkaç pozisyon ya da hani birkaç dakika falan denersin de değil mi? İlk çeyrekten böyle çatıp diye alsa oturunca zone press'e no yani. Şimdi, gerçi Berlin şey de yapmıştı onu. Alba da bayağı 2-1-2 yapmıştı.
Alan savunması yapıyor evet. Press'ten biraz daha farklı onlarınki de. Şeye gelelim. Şimdi Fenerbahçe'nin uzun rotasyonuna ilişkin bir durum daha söz konusu. Bartel 5 oynamaya başlayınca Veseli zaten takımın ana pivotu ve birçok şeyi aynı anda yapabilen bir oyuncu. Hem savunmada hem hücumda. Ahmet'in ve dolayısıyla Hamilton'ın dakikaları azalmış oluyor. Hamilton zaten yine hiç oynamadı. Ahmet'in dakikalarının neden azaldığını herhalde Fenerbahçeli arkadaşlar maçı izlerken de görmüştür. Ya Hamilton 2-3 pozisyon pick and roll'u hiç savunamadı. Evet. Ayaklar takılı kaldı. Hamilton meselesine azıcık yine bir gelelim. Hamilton gidecek mi? Yoksa
kalacak... Hamilton... Kullanmayacaklarsa Efes direkt bence çöksün evet.
Kullanmayacak sanırım çünkü Bartel biraz dakika alıyor. Ahmet'i kullanıyor. Yani ana plan sanırım bu Kokoşko'nun. Hamilton'ı kullanmayı düşünmüyor.
Hiç yok. Yani kafasında Hamilton hiç yok. Birkaç kere denedi. O yani bir kere fundamental sorunları var Hamilton. Tamam yani bu seviyelerde belki...
Ahmet'te de var bazı şeyler aslında. Ahmet'te de o sorunlar var ama biraz daha en azından kalabiliyor. Tecrübeli bir oyuncu.
Evet, yani
bitiriciliği biraz daha iyi.
Daha iyi. Bir de Ahmet mesela... cebinden daha farklı şeyler çıkartabiliyor. Mesela o hücumda
bir iki pası, ya Obradovic döneminde pasörlüğünü geliştirdi.
Bir de mesela pick and roll oynayacağı zaman falan o top elindeyse mesela Ahmet'in bir karakteristik bir imza hareketi var. Yani hı-hı, pas verecek, handoff'tan pası verecekmiş gibi yapıp dönüp çembere gittiği falan böyle.
O,
hani,
o Divaç'ın hareketi aslında.
Aslında evet ama yani bizde Ahmet bunu mesela iyi kullanıyor.
Evet.
Bu tür hani en azından oyuna getirebileceği birkaç farklı özelliği var Ahmet'in. Ama Ahmet de tabii bu seviyelerde çok kullanabileceğiniz bir isim değil. Ama Hamilton çok hani başka oyuncuların onu kullanması gereken tipte bir uzun. Yani takımında eğer böyle iyi bir dağıtıcı varsa Hamilton'ı besleyebilir. Ama şimdi...
öyle istemiyor. Biraz daha hücumda motion da seviyor aslında Kokoşkov.
Tabii tabii.
Biraz daha uzundan, o yüzden uzun zaten da pas verebilsin istiyor. O yüzden alçak posttan dışarıya doğru çıkarılan paslarda Veseli hariç, ki Veseli'nin de pas yeteneği var. Herkesten büyük bir beklenti var sanırım Kokoşkov
abi,
cephesinde.
Hamilton sınırlı bir oyuncu. Yani iyi olduğu birkaç alan var. O yani olanlarda çok iyi.
Evet.
Çember savunması, i̇şte rebound.
Motion offense'da şu yüzden söylüyorum. Mesela Lorenzo 4 asist, Guduric 4 asist, Nando 4 asist, Deşan 3, Yan Veseli 3. Yani böyle asistin de dağıldığı, biraz böyle nasıl diyeyim, Rick Edelman tarzı hücum felsefesi sanki bazı
tabii
yanlarıyla
tabii
takıma sirayet etmiş gibi görünüyor. Biraz da o yüzden Hamilton'ı sanki istemiyor. Ama bu yani, şey, yani eğer Fenerbahçe bu şekilde hücum edecekse Lorenzo çok rahatlar. Sağ generali gibi, evet, oynamak zorunda kalmaz. Nando rahatlar.
Off-guard
olarak oynar. Guduric yani böyle oyun kurma vasfını herkese dağıtmış tabii durumda. Herkes point guard veya hiç kimse point guard değil Fenerbahçe'de.
Kokoşko onu istiyor zaten.
Zaten bu kadro aslında bunu da oynamak evet, zorunda.
Yani çok yönlülük, versatility istiyor yani. Hani böyle herkes birkaç pozisyon, birkaç yani
bu oyuna... aslında Peyson Space'in de temeli yani. Popovic'in idmanlarda söylediği everybody's point guard diye. Herkes point guard olmak zorunda. Yani o da mesela Boyce Diaw'dan falan katkı evet. alırdı şampiyonluk
senesinde. Aslında aynen öyle.
Yani buna benzer bir şey uygulamak istiyor. Hücum kısmı böyle ve bunu iyi gördük. 80'i geçti Fenerbahçe. Yani
mesela şeyi hatırla, Spurs'un o zamanki uzunlarını hatırla. Splitter falan vardı, tabii. oynuyordu yani.
Hep, pas hepsi, dağıtıyordu takım.
Hep çok yönlü uzunlar yani, öyle Tim Duncan'lar falan. Evet. Hepsi yani... oyuna birçok şeyi getirebilen isimlerdi. Boris Diaw diyorsun yani. Belki
Boris Diaw takımın yani beyniydi diğer asiste yani. Parker'dan öndeydi.
Beyniydi.
Şimdi şeye gelelim. Savunma cephesinde de Fenerbahçe aslında sene başından beri söylediğimiz şeyi yerine getirdi. Bu takım Efes'ten farklı olarak savunmadan hareketle hücumu daha iyi yapabilecek bir takım gibi geliyor bana. Sen buna katılıyor musun? Yani iyi savunma yapmak zorunda hala Fenerbahçe, asfalya 20 atmasına rağmen.
Evet.
Unutmamalı yani. Maçı savunmayla tabii. aldığını, hücumda bu motion'a çözülebilecek takımlar var. Yani size karşı ayak çabukluğu olan, fizikli kalabilecek takımlar problem yaratabilir. Ama iyi savunma yaptığı zaman Fenerbahçe Euroleague'in her takımına karşı problem, en azından problem çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden ya savunma evet. yani 80'i gördük, iyi hücum ettik. Takım biraz eğlenerek oynadı. Yani 6 kişi çift taneli verimlilik puanı üretti.
Melih de iyiydi bu arada. Onu
evet onu da söyleyeyim. Melih'in iyi olduğunu da söyledim.
İbrahim Kutlay azarından sonra
iyi oynuyor.
İyi oynuyor hakikaten.
İyi oynuyor. İbrahim Kutlay yazarından sonra gerçekten iyi oynuyor Melih. Fenerbahçe'nin savunma sertliği her zaman böyle olur mu bilmiyorum. Biraz da Asvel'in de maçın yani ikinci çeyrekten itibaren sermesiyle ilgili birazcık ama ya yanıt veremediler. Ama Fenerbahçe gördüğüm en iyi savunmalardan birini yaptı. Evet, yani sadece Fener için söylemiyorum. Euroleague genelinde bu zamana kadar izlediğimiz en iyi savunmalardan birini yaptı.
Doğru. Yani sonuçta önemli bir galibiyetti. Yani Olympiakos galibiyeti arkasından yani Asvel'i yenmek.
Ya 5-10'a kadar gerilemişti Fenerbahçe. Evet. Sondan 3. filandı. Tabii, tabii. Şimdi biraz toparladı.
7-10
oldu. 7-10
oldu
ve baraja yakınlaştı.
Ya şu an birazdan geçeceğiz zaten. Efes'te arada
bir galibiyet
var. Bir galibiyet fark var yani.
Yani o kadar her iki takım da eleştirdik de takımlar arasında güç seviyesi var. Güç seviyesi farklı bu takımların.
Tabii.
Bir galibiyet indi fark.
Yani işte birkaç hafta önce böyle Kokoşko kovulsun, istifa etsin falan deneyecek bir noktada değil bu takım
değil,
yani.
Değil.
Hani Kokoşkov da gayet bir hamleyle yani gelen bir transferle takımı daha farklı bir seviyeye çıkarabileceğini gösterdi. Hatta
sezonun yarısına geldiğimizde işler çok kötü değil.
Kötü değil evet yani belki birkaç galibiyet yukarıda da olabilirdi. Hı-hı. Mesela burada kaybedilen CSK maçı falan var. Hani kazanabileceği maçlar da vardı aslında. Hı-hı. Yani aslında %50-%50 durumunda olabilirdi.
Ya da oraya yakın. 8-9. Oraya... Yani bir galibiyet daha alsa Efes'le aynıydı işte. Evet. 8-9. Yani. Milan 9-7 şu an. Milan'dan 2 galibiyet geride.
O yüzden yani önemli 2 galibiyeti arka arkaya kritik bir yerde aldı Fenerbahçe. Yani ama Asfer maçını tabii ki bir ölçüt olarak ya da bir referans noktası olarak
peki,
almamak lazım.
Peki değiştirebileceği bir şey görüyor musun? Yoksa Fenerbahçe'nin ana planı bu mu olacak aşağı yukarı?
Yani,
Alex Perez geldiğinde mesela başka... Çünkü Alex Perez başka bir oyuncu. Bu oyunun oyuncusu tam olarak diyemeyiz.
Onu göreceğiz.
Bunu ayak uydurabilir ama Alex Perez biraz daha böyle topu kendi elinde isteyecek bir oyuncu olduğu için. Bunu oynayacak mı Alex Perez'le? Yoksa...
Daha bir de Bobby var. Bir de.
Bobby de. Ya yani Bobby'yi daha böyle şu combo guard olarak artık o şutu soksun diye yönetecek ama ana hücum planı bu olacak herhalde Fenerbahçe'nin.
Ya Bobby'yi muhtemelen Lasso'nun Carroll'ı kullandığı gibi böyle hani o şutu bulmak için o dakikalarda...
Ah oralara...
o tarzda kullanır diye tahmin ediyorum. Alex Perez'i de muhtemelen Lorenzo'lu falan böyle beşlerde kullanır diye tahmin ediyorum. Yani Nando ile çakışırlar çünkü oyunları çok...
Ball handler
evet,
problemi
yani
yaşayabilir.
Yaşayabilirler ama mesela Guduric ile Lando bence perfect match. Yani böyle hani çok uyumlular.
Muhteşem
çünkü,
bir uyum evet.
Yani Guduric çünkü paylaşmayı biliyor. Yani Slukas gibi değil mesela. Yani hani topu ben alayım ben domine edeyim falan değil. Yani Guduric başka bir şeye bakıyor. Hani o daha kolektif bir yerden bakıyor. Ki
zaten buna... Guduric'in gelişi takımın kolektivitesindeki eksik parçayı tamamladı. O yüzden Fenerbahçe çok iyi motion oynuyor.
Evet yani şu an bayağı.
Ya da Princeton biraz.
Evet,
yakın bu oyunlar birbirlerine de.
Yakın. Benzer ekoller
evet.
zaten. O yüzden yani çok kritik bir yerde çok kritik bir transferle o hani o yarayı, o kanayan yarayı Fenerbahçe biraz böyle pansuman
ki,
yapmış
evet.
oldu yani.
Evet, kaldı ki şeyi de ekleyelim. Yani saf perde oyununda pick and roll pek oynanmaz. Golden State oynamıyordu. Fenerbahçe'nin elinde bir pick and roll oyuncusu da var. Çok net bir veselisi var.
Ha, evet.
Yani bu Fenerbahçe'nin hücumuna ciddi şekilde zenginlik katıyor. Aynı anda birkaç şey yapabilen bir takım haline gelişti. Sadece Guduric transferiyle, yani bir oyuncunun yapabileceği bayağı etki olduğunu görebiliyoruz takımlarda. O yüzden aslında biz sürekli transfer çok, transfer evet, diye konuşuyoruz takımlarımız
abi,
için.
Abi değiştiriyor yani. Hani o yani mesela Guduric tam böyle
dişli, eksik dişliyi tamamladı,
evet,
işte.
Girdi. Çarklar şu an daha iyi dönmeye başladı yani. O yüzden Kokoşkov'un da bu durumdan çok hoşnut olduğuna eminim yani. Hatta bir transfer daha düşünüyor diye biliyorum.
Bir düşünülüyor da abi, kaç yabancı olacak? Yani
işte Hamilton'ı postalarlarsa bir transfer daha alabilir.
Haftaya 7'sinde Zvezda deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Kolay maç olmayacak. Radonjić hocamız, biz severiz Radonjić'i. Geri döndü Zvezda'ya.
Yani
ama zaten tabii kadrosu o playoff kovalayan Radonjić kadrosu değil tabii, değil, şu an biraz karman çorman bir kadro.
Yani bu Obradovic'in böyle kimliksiz bir kadrosu. Aslında yani kadro da kötü bir kadro değil bu arada. Ben hatta sezon başında
ama çorba.
Evet.
Yani Fenerbahçe yine de yani favori çıkacak tabii ki maçı ama çok kolay geçmeyecek. Evet. Sırbistan deplasmanında maç kazanmak çok kolay değil. Onu söylemek istedim.
Radonjić bir de yani Kızıl Yıldız'la özel bağ olan bir koç.
Tabii tabii. Yani o oranın çocuğu. Oranın yani, çocuğu.
Zaten EuroLeague'de The Boss Is Here diye paylaştı. O yüzden zor maç.
Evet. Şimdi müsaadenle o zaman Anadolu Efes'e geçelim. Anadolu Efes, biz bu 4 maçlık sürece girmeden önce hem ben yazı yazmıştım hem seninle oturup uzun uzun konuşmuştuk ve şunu demiştik. CSK, Barcelona, Real Madrid, Milan virajını Efes en az 2 galibiyetle dönmek zorunda. 0-2 başladı Efes. Bir 35-40 sayı yedi CSK'dan. Milan'a rezil bir maç verdi. Arada bir Barcelona'yı bir şekilde yenmeyi başardı ki o galibiyette ne kadar değerli bilemiyorum. Çünkü Barcelona'yı herkes yenmeye başladı. İyi durumda değil Barcelona. Biraz öyle oldular çünkü. Yani yetenek dışında çok fazla bir şey
başka
göremiyorum.
Başka şeyler Barcelona var şu an orada.
Problemler var. Madrid maçına gelelim. Şimdi Madrid maçı insanlar direkt eleştirdiler de benim savunacağım bazı şeyler de var Anadolu Efes özelinde. Eleştireceğim noktalar da var. İstanbul'da Real Madrid 73 kazandı. Evet, 73-65 Real Madrid maçı kazandı. Maç sonu şey aklıma geldi, onu söyleyeceğim. Jason Carroll'a yediğimiz üçlükler, 2016-2017 sezonunda Jason Carroll'a Efes'e 7 tane üçlük atmıştı bir maçta. Madrid'deki maçtı galiba.
Atmadığı takım mı var?
Atmadığı takım yok da abi. Yani Jason Carroll'ın Efes maçlarının maç sonunu özellikle çok iyi oynaması herhalde taraftarların unutamayacağı şeylerden biri olsa gerek.
Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynuyor bu arada.
Şimdi ben sözü sana vereceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. Bence Efes maça iyi başladı ve bence Ergin Hoca'nın ana planı da iyiydi. Ama sonra işler karıştı. Takım hiç şut sokamadı, geri düştü. Ve maçın kopma anlarında da Kozor ve J.C. Carroll çekici indirdi. Maçı kazandılar.
Artı Rudy.
Ve Rudy, ki takımda Randolph yok. Dek. Tam faydalanamadılar istedikleri gibi. Lul'dan faydalanamadılar. Lul'ün sakatlığı oluştu. Buna rağmen çıktılar. Maç sonunda buraları biz oynamayabiliyoruz. Siz buralarda o kadar
yenisiniz.
Daha bir sene oynadınız diye hemen gaza gelmeyin dediler ve maçı aldılar. Benim de yorumlarım var. Sen ne diyorsun? Özellikle Larkin meselesinde bir konuşalım. Larkin döndü konuşalım dedik. Bunu söyleyeceğim. Biraz ergen gibi oynuyor Larkin. Sen ne diyorsun?
Ya Larkin'e ayrı gelelim. Hı hı. İlk önce şuradan alayım ben. Vallahi Real'in galibiyeti tam bir kaşar.
Tam net.
Takım galibiyeti yani, böyle hani işte buraları çok iyi bilen, hani hatta çifte kaşarlı takım galibiyeti yani böyle.
Tam şey aklıma geldi ya. İşte, tam böyle Pero Antic galibiyeti bunlar var ya.
Tabii evet. Yani Fener bravo. Yani Obradovic'in o kadrosuna yakın yani, böyle hani maçı böyle belli bir frekansta götürüp
maç sonu
çocuklar bir çekilin. Ağır abiler burada, hani siz buralarda hani yenisiniz. Bak biz büyüyüz. Tam öyle bir galibiyet yani. İşte ki Real hakikaten maça öyle bir girdi ki hiç böyle kazanmaya gelmemiş gibiler. Yani böyle zaten Barcelona maçı oynayıp geldiler. Seyahat ettiler. Yani takım yorgun. Randolph bir önceki hafta sezonu kapattığı haberi düşmüş.
Thais'i aldılar. Yani pozisyon olarak farklı bir oyuncu
ama
aldılar.
Ama o yani rotasyonu
i̇şte
genişletmek
için. Biraz alakasız bir oyuncu oldu ama hani garanti diye aldılar büyük ihtimalle. Evet. Yani ne yapacağını biliyoruz diye.
Bir de Tavares'i dinlendirmek evet. için muhtemelen aldılar onu. Velhasıl yani çok böyle hazır değildi Real Madrid. Eksik, yorgun. Bir de Real Madrid'le oynadı aslında Efes. Şimdi birincisi benim söyleyeceğim şu. Eğer Efes bu Real Madrid'i yenemiyorsa...
Kimi yenecek?
Hakikaten yani elit seviyede kimi yenecek? Yani ki Real şu an şu yapı itibariyle yani şampiyonun direkt favori adaylarından biri konumunda değil. Yani sezon tabii ki akıyor.
Abi Campazzo Real... gitti. Ha, yani... Randolph gitti. Yani tabii ki şu an bir zahmet yenin diyeceğim ya.
Aynen öyle. Yani bir de hakikaten daha Campazzo'nun yerine birinde bakıyorlar. Yani
daha hani almadılar.
Almadılar. Şimdi Kozer'i falan oraya hani monte etmeye çalışıyorlar ama Campazzo yani ligin en iyi 1-2 gardından biriydi. Yani Kozer'le orayı tamamıyla doldurmak mümkün değil. Yani
ya da Kozer, Laprovittola ile falan da olmaz.
Laprovittola ile olmadı zaten gün gibi ortada.
Yani Efes maçını niye oynadı da şey açısından değil. Yani o ana maç sonunda oynayacak abi, öyle bir oyuncu değil
Campazzo Laprovittola. Sahaya bambaşka şeyler getiriyordu ya. Yani hani sertlik getiriyordu. Tek başına 10-11 asist yaptığı maçlar var Campazzo'nun evet, evet, yani. Hani evet. O yüzden
aslında ya Efes fena girmedi maça. Ergin Hoca rotasyonu da fena uygulamadı. Özellikle tamam, uzun ama... rotasyonunu ben çok beğendim Ergin Hoca'nın ama şimdi ya bence ilk yarı 40-37 mi bitti? 37-31 bitti. Özür dilerim.
Önde kapadı Efes.
Daha farklı bitmeliydi.
Doğru, evet
yani. Orada açamadığı farkın cezasını ödedi yine maç sonu Efes. Ama ben senin yorumunu merak
yani
ediyorum.
Şöyle maç planı okey. Yani maç planı ana plan tamam.
Yapılmış Ergin Hoca'da. Tamam. Ama işte o ama var orada.
Şimdi ama Lasso yani bunu söylemek zorundayım. Mikro anlamda bayağı Ergin Hoca'yı ezdi yani. Bayağı asistan koç muamelesi yaptı Ergin Ataman. Yani bunu üzülerek söylüyorum ki hani ben Ergin Hoca'yı zaten top seviyede olduğu zaman biliyorsun yani Messina'ya falan benzetiriz ama şimdi
Lasso'yu da eleştiririz herhalde ona rağmen.
Yani Lasso'yu da tabii ben yani çok sevdiğim bir koç değildir ama yani son birkaç yıldır Lasso'nun da çok ciddi şekilde seviye attığını söylemek lazım. Bu maç özelinde de ya elindeki malzemeden bir kere takıma çok hakim yani kaç yıldır beraberler zaten. Alınabilecek böyle bildiğin suyunu sıktı böyle maçı da aldı. Yani yaptığı çok önemli şeyler vardı.
Kısa aldı maç içinde.
Baktı çalışmıyor yani. Rudy'yi 4'e çekti. Small ball'a döndü. Yani Tavares'i dakikalarını çok iyi ayarladı. Jeffrey Taylor'ı 3. çeyrekte sahaya attı. Larkin savunmasına verdi.
25 dakikayı geçen oyuncu yok Madrid'de. Yani eksiklere rağmen.
Müthiş bak.
25 dakika.
Bütün o ince ayarlamaları, o nüansları mükemmel yaptı Lasso. Yani maçın sonunda hani abi kim alacak? Bakıyorsun şu
Kozor'la Jason Kerr'ı alacak abi. Yani bak, şey ben sadece eski Efes maçlarını izlesem şeyi bu tutun derim bu Jason Kerr'ı yani.
Maçı kimin kazanacağı eğer Real kazanacaksa kimin tarafından kazandırılacağı belli. Abi Kozor'un dakikalarına bakıyorsun. Kerr'ın dakikalarına bakıyorsun. Maç sonunda müthiş böyle onları böyle dinlenmiş şekilde yani fresh şekilde getirdi. Maçı çok iyi getirdi. Ve maç sonunda da işte dediğim gibi yani arkadaşlar yani biz şampiyon takımız.
Siz daha değilsiniz.
Siz daha değilsiniz. Siz daha hani o kupayı almadınız diyerek böyle hani bir...
Bunlar acı gerçekler.
Bunlar yani. Gerçek abi yani Real kaç sezondur F4'te bu kadro yani kaç sezondur beraber ana çekirdek kadro yani kemik kadrosu ve gene o J.C. Carroll'ın o artık böyle imza pin down setini böyle hani gene
Simon üstünden
çözdüler yani orada çok en kritik şutu iki defa arkaya Kerr soktu.
Ben şimdi şunu söyleyeyim. İlk yarıda Ergin Hoca'nın rotasyonunu beğenme nedenim şuydu. Çağlar'la konuşuyorduk. Uzun rotasyondan anlaşılır dedi Ergin Hoca'nın işleri doğru yapıp yapmadığı rotasyonda. Uzun rotasyonu doğru kullandı elinden geldiğince ama Sertaç rezil bir şut gününde olduğu için özellikle dışarıdan 3 tane
abi dedi. Yani Sertaç da sonuçta şey değil. Onda bir sezon geçirmiyor.
Doğru anda çıkardı. Ama abi şimdi Ergin Hoca eleştirilerinde sen tamamen haklısın. İlk yarıda takım Ergin Hoca'nın ana planını tam istediği gibi uyguladı diyemeyeceğim. Şut sokamadı. Ama onun dışında bütün her şey Ergin Hoca'nın istediği gibi
oldu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Geçen yılki Efes buraya eli 20'ye yatırır.
Yatırır.
Rahat 20'ye yatırır. Ve geçen sezon Ergin Hoca'nın çok iyi yaptığı bir şey vardı. İkinci yarılara direkt rakibe öldürmeye geliyordu.
Efes 3. çeyrekleri öldürmeye geliyordu. Efes 3. çeyrekleri kaybediyor bayağıdır.
İşte that's the point. Yani büyük takım olmak zaten o final çeyreklerini, o kırılma çeyreklerini oynamak, kırılma anlarını oynamakla alakalı bir şey. Real şimdi kırılmadı maçın sonunda
ve Efes kırıldı yani. O 14 sayı 21-14 3. çeyrek skoru Madrid'de yine. Perimetre şutu girmeyince 14'te 3'tü Efes. Fark sadece 6 olarak kaldı ama asıl sorun şu. Efes daha fazla hücum reboundu çektiği devreyi geride bıraktı. Yani Efes'in daha fazla hücum reboundu çektiği herhangi bir devre oldu mu bu sezon hatırlamıyorum da. İlk olabilir
olmuş,
bu.
Olmuş olabilir.
Bir ara takım şey oldu ya. James Anderson'ın Singleton'a göbekten toslaması. Tabii, yani tabii. Takım ne yapacağını bilmiyor. Rebound şey dedim ben hani. O kadar rebound çekmeyi unutmuşlar ki. Rebound çekince ne yapacağını unutuyorlar.
Çok salak bir pozisyondu ya.
Şut girmedi. Ve tabii ki siz Madrid'e şutu sokamazsınız. İki şey değişecek. Bir, Madrid daha iyi şut sokuyor sizden. İki, sizin ilk yarıda yaptıklarınıza yanıt vermeye başlayacak Madrid. İşte o yanıtı ikinci yarıda so verdi. Ergin Hoca A planını değiştirmedi. Benim Ergin Hoca'ya yapacağım eleştiri budur. Yani maçın ilk yarısı
abi
özelinde
değiştirmedi değil. Gene rotasyonlarda aslına bakarsan patladı yani maç
oraya
sonunda.
Geleceğim. Rotasyon meselesine geleceğim.
Yani Lasso'nun mükemmel yaptığı şeyi Ergin Ataman yapamadı.
Yapamadı. 4 kişi 30 dakika bandında oynadı. Mitsic, Dunstan, Simon, Larkin. Bir sorun daha var. Herhalde hiçbir Euroleague maçında Mitsic artı Larkin yaydan 0-12 atmadı. 12'de 0. 6'da 0 ikisi de. Şimdi ben 5'te 0 hatırlıyordum. Larkin de 6'da 0. O sonda fırlattı.
Ama Larkin maçı bıraktı abi.
Ha,
yani.
Şimdi i̇kinci, şeye gelelim.
İkinci yarı bıraktı.
Şimdi ikinci yarı Dunstan da belli bir yerde özellikle Tavares'in bloğundan sonra yeter artık dedi. Ben mi uğraşacağım buna dedi. Singleton zaten yatışlarda. Singleton yatışlarda. Kruno Simon abi kaç? O 30 dakika oynadı. Savunmada dökülüyor. Simon. Efes'in, şunun adını koyalım. Efes'in ilk yarıda istikrarlı olarak Euroleague'in en iyi oyuncularından biri olan tek oyuncusu var. Kruno Simon.
Evet.
Ama ya bu adam 34-35 yaşında savunmada dökülüyor ve dinlendirmeniz gerekiyor.
Hayır, hiçbir zaman zaten iyi bir savunmacı olmadı Simon.
Devam edelim. Singleton yatışlarda. Dunstan bir yerden sonra bıraktı artık yani. Şey dedi yani. Ya yetişemiyorum artık sizin açıklarınıza. Gelelim Larkin Mitsic ikilisine. Ben Ergin Hoca'yı şu noktada da eleştireceğim. Biraz da Larkin'i eleştireceğim. Larkin ve Mitsic'in kendilerini bulmasını, rahat hissetmesini, özgür bir ortamda oynamasını sağlayan kişidir Ergin Ataman demiştik geçen programlarda. Bu sene Itudis'in Mike James'e yaptığı gibi mesela. Kavgayı mesela kaybetmiş gibi görünerek aslında sezonu kazandı Itudis Mike James'e karşı. Mike James'le evet. Birlikte. Şimdi abi Larkin'in sorunu ne? Sorunu ne? Buraya bir gelelim. Yani Larkin neden ergen gibi oynuyor? Birinci sorun bu. Kusura bakmayın Larkin ergen gibi oynuyor. Ergen bir çocuk gibi oynuyor Larkin. Böyle bir şey yok çünkü. Yani Ergin Hoca'yla mı sorun var? Oyunla mı sorun var bilmiyorum. İki, Mitsic yani burası tartışmalı. Oyun mu Mitsic'e kalıyor? Da Mitsic bu kadar çok top kullanıyor. 16 tane şut attı. 7 tane faul var. 19 pozisyon sadece şuttan. Top kayıplarını falan da eklersek yani takımın 3'te 1'ini falan 4'te 1'ini Mitsic kullanmış oluyor. Bütün pozisyonların. Yoksa Ergin Hoca mı Mitsic'e bu kadar kredi vermiş durumda? Ki ben hala Ergin Hoca'nın biraz kredi verdiğini düşünüyorum. Sorun şu. Larkin niye ergen? Mitsic niye bu kadar çok top kullanıyor? Ve Ergin Hoca neden bu kadar kötü rotasyon uyguluyor? Ve takım bir soru daha.
Gerçekten anlamıyorum.
Ya Tibor yani. Plyce'ın hücum çeşitliliğine ihtiyaç duyduğu bir maçta Efes'in. Hala transfer yapılmadı. Sertaç'ın durumuna mı bakıyor acaba Efes? Bu konularda sen ne diyorsun? Yani Larkin'den Plyce'a bir skala oldu.
Bu ilk maç değil abi. Deplasmanda kaybedilen Valencia maçında da. Maç
aynısı
sonunda,
oldu. Bayern maçında da oldu.
Ergin Hoca çok kötü bir maç sonu çıkardı. Yani bunu söyleyeyim. Yani en formda.
Ben sayayım. Zenit, Bayern, Valencia, bu maç. Bir sürü maç var böyle.
Valencia en yakını.
Evet.
Yani orada mesela tam maçın kazanılma anında yanan Boboa yoktu.
Bu maçta da öyle.
Şimdi Boboa mesela bu maçta ikinci yarıdaki ya bir ritim bulmuş. Zaten ritim oyuncusu yani soktukça sokmaya devam eden türde bir oyuncu. Arka arka 3 tane göndermiş zaten. Yani o maç sonunda abi onu kullanmayacaksın da kimi kullanacaksın? Yani tamam savunmada zaafları olabilir ama Simon daha mı iyi savunmacı örneğin Boboa'dan? Değil.
Larkin de adam kaçırıyor savunmada bu arada.
Yani şimdi mesela Boboa neden maç sonu oyunda değil? Senin evet. Hücum etmen gereken bir noktada. Savunman gereken bir noktada değilsin. Sen perimetre şutunu arıyorsun, bulamıyorsun.
Hücumda yanlış yerde Doğuş oyunda kaldı, savunmada yanlış yerde Simon oyunda kaldı. Yani bu kadar yanlış yapılır. Ergin evet, Hoca'nın yani, da yani bu kadar yanlış yapmaması lazım.
Aynen öyle. Yani o Kerel'in şutunda Simon 2 saniye gecikti. Zaten yani, geçmiş olsun.
Yarım
yani.
Saniye geciksen de geçmiş olsun.
Yani o zaten o eli tam taş elli bir oyuncu. Çıkardığın zaten anlıyorsun yani gideceğini. Şimdi bu birinci nokta. Yani bu sezon genelinde anlamıyorum. Yani bu maç sonlarında bu kafa karışıklığını neden doğru oyuncular ya da o maç içinde ısınmış olan eller maç sonunda oynamıyorlar. Yani bu birinci sorun. İkincisi ben Misic'e yani öyle bir açık çek verildiğini düşünmüyorum Ergin Ataman tarafından. Evet yani oyun biraz onun üzerine kalıyor ama bu biraz Larkin'in durumuyla alakalı abi. Şimdi Larkin force etse ve böyle hani
tam sayıyı söylüyorum. 81 pozisyon üretti Efes. 81 pozisyon kullandı. 23'ü Mitz için.
Fazla yani.
Yani toplam 200 dakikalık bir oyun var ortada. Yani 5 oyuncu 200 dakika. 30 dakika oynuyor. Yani 7'de 1 süre alıp topların 4'te 1'inden fazlasını kullanıyor.
İşte abi şeyi bekliyor takım yani. The Mandalorian'ın son bölümünde Luke Skywalker geliyor tamam mı? Böyle ışın kılıcıyla ve böyle hani force'u uygulayıp dağıtıyor herkesi falan. Şimdi takım abi bayağı Luke Skywalker'ı bekler gibi Shane Larkin'i bekliyor tamam mı? Şimdi Shane de acayip dalgalı yani şu an yani bu performansıyla bu takımın gerçekten F4 yapması bile zor. Yani bunun adını koyayım.
Böyle oynarlarsa yapamazlar.
Yapamazlar. Şimdi ve artık ikinci devreye geçiyoruz. 17 maç kaldı. Efes yani ne olursa olsun bak ne olursa olsun şu kadronun hakkı abi 8-9 değil yani.
Değil.
Bunu koyalım. Efes'in en az 11-12 galibiyet olması lazım. En az bak en az. Hani bir iki tane maçı tamam son anda kaybettim falan filan diyelim ama
10-11 en az 10-11.
Yani %50'nin üzerinde olması gerekiyordu şu kadronun ilk yarı itibariyle. Şimdi buradan da zaten geçen hafta konuştuğumuz o makro planın patladığını söyleyebiliriz.
Patladı canım makro plan patladı yani.
Şimdi Misic meselesine tekrar geri dönecek olursam abi Misic bak geri çekilmeyi bilen tarzda bir oyuncu. Yani şey değil. Öyle ben domine edeyim.
Anlıyorum.
Yani geçen mesela Barcelona maçında Larkin'in patladığı maçtı. Geri adım attı. Biz de onu bekliyorduk dedi. Yani biz de Larkin'in böyle oynamasını bekliyoruz dedi. Şimdi
ama Larkin'deki sorun ne o zaman?
Abi Larkin bence şu an tam olarak mental problemlerini çözebilmiş değil. Ergen kısmına katılıyorum abi. Yani bir sağ iç lideri böyle olmaz. Yani alfa karakter böyle olmaz. Yani takım iyi gidiyorken alfalık yapmak kolay.
Evet.
Yani her şey yolundayken, her şey iyiken, takım akıyorken öne çıkmak kolay. Ama Spanoulis'in, zamanında Yasikevicius'un, Papaloukas'ın,
Diamantidis'in,
Anthony Parker'ın, bu tür oyuncuların, Diamantidis'in keza ne zaman, ne şekillerde ortaya çıktığı belli. Yani hani veya şampiyonluk zamanlarında o maçlarda, o kritik anlarda ya da o hani kötü gidilen noktalarda nasıl liderlik ettikleri ortada. Şimdi abi Larkin bu takımın her şeyi, her şeyi.
Anahtar onda şu an.
Her şey yani motoru yani arabanın motoru yani. Şimdi olmaz ki yani böyle istediği zaman
olmaz ki ya.
İstediği zaman çalışacak, istediği zaman
problem yani, ne? Ergin Hoca
ben oynamıyorum yani yok işte bugün benim oynayasım yok ben, falan. Böyle bir şey olmaz
ben
yani.
Radikal bir şey söyleyeyim. Böyle oynayacaksa abi Larkin içim acıyarak bunu söylüyorum gitsin.
Yani evet.
Böyle oynayacaksa gitsin abi yani. Biz de en azından şey biliriz. Larkin'e umut bağlamanın anlamı yok. O sezon ortasına geldi takım. İlk sezonda yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Yani Amerikalıların sezonda böyle huyları var. Sezona çok kolay alışmıyor çoğu Amerikalı.
Evet.
Direkt playoff'a koy beni istiyorlar. Öyle bir şey yok işte 34 maçlık sezonu oynaman gerekiyor.
Abi bir de burası Euroleague yani burada hani şey değil ki.
Şeye de geleceğim. Mitic meselesine dönmek istiyorum. Larkin'e ben herhalde bugüne kadar en çok eleştirdiğim programlardan biri oldu. Mitic'in de abi yani tamam top kullanıyorsun da o perimetre şutunun girmediğini abi yazıyor istatistiklerde ya.
Yüzdeleri
yazıyor
evet.
Yazıyor yani sen o şutu sokamıyorsun. Neden deniyorsun ki? Niye deniyorsun? Kalates gibi bir şey oldu Mitic perimetre. Şaka yapmıyorum. Veriler bunlar.
Evet,
bunlar
doğru.
İstatistikler yani.
Yüzdeleri acıtıyor yani.
E, o zaman niye deniyorsun abi? 6 tane yaydan
yüzdeleri çekti. Sertaç Ortaç şarkısı gibi vallahi biz için isteler.
Tamam. Dur, tam yüzdeyi vereceğim abi. 76'da 22 yaydan. 76'da 22.
Kar yağıyor.
%29 da atıyor Misic. %29.
İşte abi yani top çok Misic'in eline kalıyor. Oyun çok Misic'in üzerine kalıyor. Orada işte o diğer parçaların yani
yok abi işte, şey
girmesi yani lazım.
Giremiyorlar. Simon üstlenmesi gerekenden fazla yük üstleniyor. James Anderson'ın dakikaları yine karıştı. Yine karıştı. James Anderson'dan biraz daha sabırlı olmasını bekliyorum. İnsanlar eleştiriyor ama ben savunacağım James Anderson'ı.
Abi James Anderson daha ne yapsın?
Oynuyor işte. Şeye gelelim. Ergin Hoca'nın yaptığı hatalara ek bir şey daha. Bu sefer yönetimi de eleştireceğim. Abi sezonun gittiğini biz burada bağırdık. Bakın sezon gidiyor diye şu dönemece 4 maçlık dönemeç kötü geçilirse sezon gidiyor dedik. Sezon gidiyor ne demek? Efes Final Four'a kalamayacak demek.
Şu an bence ilk 4 yalan oldu.
İlk 4 bitti.
Bunu bence yalan oldu.
İlk 4 bitti. Sezonu Efes'in 6. falan bitirmesi başarısızlıktır bence. Playoff'a girememesi skandal olur zaten.
Tabii
devam skandal edelim. Transfer muhtemelen şöyle
sezon skandal olur hakikaten. Efes
ben sana söyleyeyim. Bak, bizim Efes yönetiminin şeyleri huyu budur bak. Bir Sertaç'a bakalım. Yani olursa adam almayız. Ayak tarak kemiğinde kırık var Plyce'ın. Birkaç hafta daha oynayamayacak. Efes iki maç
dönmesi,
daha kaybedecek.
Onun 1,5 ay. He.
Yani form tutması filan.
1,5 ay.
İki maç, üç maç daha kaybetti Efes. Ne olacak? O zaman mı transfer yapacak Efes? Efes'in transferi yapmış olması lazımdı. Madrid maçında o transferin oynuyor olması lazımdı.
Katılıyorum. Yani net.
Hatta iki transferin. İki tane transferin.
Bir tane olsun da yani. hakikaten öyle. Yani
ne yapıyor peki yönetim abi? O zaman yani ona bütçem yok, buna bütçem yok diyorsan çık biz transfer yapmayacağız da. Çünkü sene
bence
başı
bakıyorlar
dedi.
Ya.
Sene başı dedi. Sene başı dedi de şimdi işler değişti. Takım çok tekliyor. Çok tekliyor
abi,
takım.
Abi Efes'in acilen bak bunu biz 3-4 haftadır söylüyoruz. Acilen transfere ihtiyacı var. Çünkü yani bu yığılmış rotasyon bir kere 7-8 kişiye 9 kişiye yığılmış rotasyon taşımıyor. Bir de yani maç sonlarını böyle kaybetmesi rastlantı değil Efes'in.
Değil
ya.
Değil. Maç yani sonunu kötü oynuyor. Ergin Hoca bak, kötü oynuyor. Abi, takım kötü. Ergin Hoca çok kötü oynuyor maç sonları.
Yani şimdi tam tabii ki Real Madrid'le kıyaslamayacağım. Yani Real'in belki de böyle hani bu anlamda hani
clutch performansı iyi oyuncuları var.
Onu da geçiyorum ya. Yani, ha dediği yere han yapılıyor tamam mı? Evet. Yani böyle hani Lasso transfere ihtiyacımız var. Hop geliyor biri yani. Şimdi böyle bir yapısı var Real Madrid'in. Yani bütçesi öyle zengin, öyle rahat bir bütçe.
Efes'in de çok düşük değil.
Efes'in düşük olması manasında söylemiyorum. Ama
yani hamle şimdi, esnekliği yok. Öyle bir
onu diyorum yani.
Ya Ergin Hoca bence adam istedi. Net istedi.
Şimdi ama burada başka bir şey var. Bak burada bu zaruri bir artık ihtiyaç. Yani Efes'in transferi olan gerekliliği artık bir lüks tüketim ya da lüks hani o tarz bir şey değil.
Esnekliği yüksek lüks mal değil. Bayağı zorunlu mal bu.
Bayağı böyle.
Ekmek patates gibi bir şey.
Aynen yani. Öyle yani. Bağırıyor yani böyle bağırıyor. Lazım diyor yani. Hani, hayatta kalmak için lazım yani öyle diyeyim. Hani,
tabii. Yoksa, makarna yememiz lazım. Daha pasta yiyemiyoruz. Makarna patates yemem lazım.
Hani Real'in falan durumu farklı o yüzden. Veya Barcelona'nın.
Yani ki kaldı ki Tolga ve Buğra'ndan gelişim sağlayamadığı için faydalanamıyorsun ki onlar çalışan abi, takımın yan parçası olarak oynuyorlardı. Yani o oyuncular bir üst seviyeye çıksın bir eksiği doldursun oyuncusu değil. Sertaç da değil. İşte bunu abi göremiyor Efes oyuncu, Efes yönetimi.
Yani 400-500 bin dolar neyse yani böyle hani olmadı sezon sonuna kadar yani. Bir bak abi Fenerbahçe nasıl buldu? Alex Perez'e gitti yani getirdi değil mi? Gayet.
Guduric'i buldu.
Ki Guduric'i de 3 yıl.
Guduric bu arada Efes'e olur. Onu da söyleyeyim. Olurdu yani.
Net olur. Ama yani şu an bence Singleton çünkü kontratı kaptıktan sonra yani o
yatıyor.
Yani o bu sezonu yazmış yani. Bu sezon pas demiş yani. Böyle boş demiş.
Bir şey, ne güzel ya. Yani hayat ne şey güzel yok ya. Sen mesela zor iş yerine yazabiliyor musun? Yarın pas ben gelmiyorum.
Keşke yazıysan. Yani bu sezon dönmeyecek abi Singleton'a öyle yani MR yok. Şey göstermiyor.
1-2 maçı var bu sezon.
Yok onunla da alakası yok. O yüzden abi bu takıma acilen artık Kızılyıldız'dan ayrılan mesela benim aklıma direkt Terry falan geliyor. Emmanuel Terry. O tarzda böyle hani sahaya bir atletizm katacak. Böyle Dunstan'a destek verecek, işte rebound çekecek, takımın sertlik seviyesini arttıracak. Veya işte geçen hafta konuştuk, Leso, Matias Leso olabilir. Yani bu tarzda bir 4-4.5.
Yani onun için Mişko'nun yaydığı haber diye söylentiler çıktı daha sonra. Ben bir bilgi aldım arkadaşımla. Yani Mişko Efes'e oyuncu satmak için haber yaptırıyor diye de Efes tamam Mişko'ya çok çalışmıyor da Efes'in Mişko oyuncusu var. Tolga da Mişko'nun mesela yanlış bilmiyorsam. Yani Efes Mişko'dan sıfır yazmıyor karşısında. Yani artık Mişko'nun oyuncusu mu onu bilmem de Efes'in scout ekibi bir zahmet bakar. Ya da asistan koçlar birazcık izler. Ergin Hoca ile tartışıp artık bir oyuncuya karar verme vakti gibi geliyor bana. Bence... Çünkü iş işten geçiyor. Bakın bu saat şimdi Efes şöyle yapacak. Bildiğim Efes yani Oktay Mahmut'u devri bittikten sonra saçmalayan Avrupa transfer piyasasını saçmalayan Efes şunu yapacak. Takım şeyden düşecek playoff potasından. 3 maç daha kaybedecek. En alakasız artık iş işten geçtikten sonra transferi yapacak. Bu böyle olacak. Bak bunu da yazıyorum buraya.
Ha şey diyorsun. Tam böyle asıl yapılması gereken yer değil.
Evet.
İş işten
alakasız
geçtikten sonra.
Evet. Mesela 3 hafta sonra filan.
Efes orada gene maç kaybedecek.
Evet. Çünkü zaten geç kalındı şu an. Yani
geç kalındı.
Tren kaçtı kaçıyor. Tren kaçtı kaçıyor.
Yani... Şu an CSK ile kaç maç oldu? 5 maç oldu herhalde.
O iş, tekrar bakayım. CSK 14. Efes.
6 maç olmuş.
8. Şeye geliyorum.
Real ile şimdi... şu an...
Madrid 12, Barcelona 11, maç. Bayern 11. Bayern oralardan düşmeyecek belli. Playoff'a girecek. Zenit 10. Zenit'in bile maç eksiği var. Žalgiris 10, Valencia 10, Milan 9. Milan'la deplasmanda oynayacağım. Baskonya 8, maç eksiği var. Olympiakos 8, maç eksiği var. Efes 11. Neyi bekliyor tam olarak yönetim?
Evet, yani şu an tabloya bakınca Efes'in şu durumda zaten 5'ten Efes, falan girmesi iyi gibi gözüküyor.
Ben de onu diyorum. Efes 5'ten girerse başarılıdır. 6 gibi görünüyor şu an.
Normal. Yani bir de abi
biz bu takımı yani ilk 4'e girmeli girer tabii, diye tabii düşünüyorduk hep sene başından gibi beri düzelir eder falan diye de.
Yani bilmiyorum
yani,
şu
Olympiakos Efes'in önündeyse abi yönetim diyecek ki Alper Yılmaz da buna dahil. Bir dakika ya biz nerede yanlış yaptık? Olympiakos
bizim nasıl önümüzde olabilir?
Bizim nasıl önümüzde olabilir yani? Žalgiris bizim nasıl önümüzde olabilir?
Ya da Bayern.
Hadi Bayern ekstra olağanüstü oyun yani. Bayern sonuçta ne bileyim işte Milan'ın falan dönünde ama yani buralarda bir problem var. Yani yoksa şeye dönecek. Kadrosu Kimkin'in çok iyi kadroydu değil mi? İki galibiyeti var abi Kimkin'in. Bir yerden sonra da takımlar havlu attı mı atıyorlar. Efes oraya gelmesin. Çünkü Euroleague'de 1-2 galibiyetle playoff potası anında değişiyor.
Ya bir kere zaten...
Ya CSK ile mi eşleşsin takım 8'den girip?
Yani zaten oraların kızışacağı şu andan belli. Yani evet, sezon sonuna doğru oralar böyle ateş hattına, Reha Muhtar'la ateş hattı evet, olacak oralar. Yani.
Evet.
6-9-10 potası böyle bir galibiyet falan, iki galibiyet falan oraları.
Hatta averajla belki.
Belli olacak. Yani şimdi
Darüşşafaka averajla geçmişti Kızılyıldız'ı.
Aynen. Bir de şimdi bu takımın abi öyle bir havası da yok. Yani böyle arka arkaya 10 maç yok, seri kardeş yapabilecekmiş gibi de durmuyordu. Öyle bir hani öyle bir ritimde de değil. Öyle bir akıcılıkta da değil. O yüzden
arkadaşlarıma anlatamıyorum. Efes'li arkadaşlarıma. Abi transfer acil diyorum. Şey ya bakalım abi Sertaç'ın durumuna. Ya bazı şeyler zamanlama diye bir şey vardır.
Bakalım yani, bence geçtik çoktan.
Zamanlama diye bir şey vardır. Tibor Plyce'ın durumuna bakalım. Sertaç'ın durumuna bakalım. Ya neye bakıyorsun? Sertaç'ı kaç senedir izliyoruz? Ne olduğunu biliyoruz. Plyce'ın ne olduğunu biliyoruz. Ne zaman dön? Sağlık raporu yok mu abicim Plyce'ın? Yazmıyor mu şu kadar süre oynamayacak diye? İyileştikten sonra dönmesi en az form tutması 2 hafta falan. Bunlar belli değil mi? Zamanlama diye bir şey vardır. Sürekli maç oynuyor. Euroleague şey değil. Bunu tekrar söyleyeceğim. Bizi dinleyenler yani bana kızmasınlar. NBA değil.
Tabii.
Washington 0-5 başladı. Bence onlar kötü gitmeye devam edecek de bir takımın 0-5 başlaması sorun değil NBA'de. Sonra düzeltirsin. 80 tane maç var.
Yani Cleveland'ın kaç tane sezonu var öyle böyle leş gibi başlayıp 3 playoff'ları 3 ay kala vitese basıp
3. sıradan girdi sonra herkesi yendi. Böyle bir şey yok EuroLeague'de. Ve ben insanlara şunu anlatıyorum. Toparlarız. Ederiz. Burası EuroLeague. İşte CSK herkesi playoff'ta eleriz. Eleyemeyiz. Eleyemez. Hiçbir takım
işte Real gösterdi abi yani dedi. Hani bak dedi eksik eksiğim dedi. Yorgunum dedi. Maç içinde Lul sakatlandı, Gregory Rex sakatlandı. Baya B takımla yani B takımı gibi bir şeyle.
Ben verilere dayanarak konuşuyorum. Efes'in bu sezonu yaptıkları ortada. Tepeden kazandığı maç sayısı 1. Barcelona maçı. O iyimser
ki bak,
arkadaşlar.
Onu da söyleyelim. O Barcelona da sorunlu şekilde gelmiş bir Barcelona.
O yüzden zaten diyorum yani, ya Barcelona'da problemler var diye.
Arka arkaya birçok maç oynamış. Yorgun bir Barcelona'ydı. Artı takım içinde bir mikserlik durumu. Örtel meselesi. Örtel meselesi, kriz falan vardı yani.
Devam ediyorum. Yani verilere dayanarak
ki konuşuyorum. Ki Brandon Davis de yoktu.
İyimser arkadaşlar kağıt üstü yeteneğe dayanarak konuşuyor. Yani bu takımın baktığında yeteneği var. Ama ben sahada göremiyorum. Sahada göremiyorum bu yeteneği. Dolayısıyla ayrıca bir şey daha bence Efes yönetimi bunu da söylemeli. Yeni kurulmuş. Bütçesi aşağı inmiş Fenerbahçe ile arasında bir galibiyet var bu takımın. evet. Alba Berlin'le. Alba Berlin Efes'in 4'te 1'i bütçeyle oynuyor belki. 5'te 1'i bütçeyle oynuyor. Ki Reneses Hoca'nın böyle deneysel takıldığı maçlar var. Yani bu maçta da hadi şunu yapalım dediği maçlar var.
Reneses Hoca zaten sıkılmış durumda. Ya, bu kadar çok maç mı oynadı falan diyor yani.
2 galibiyet fark var. Yani bu sezonun ilk yarı için onu da söylemiş olayım. Hayal kırıklıklarından biri Efes'tir. Biri Maccabi'dir.
Maccabi de öyle. Evet.
Biri de Milan'dır abi. Milan'da o kadroya tabii, 9-7 tabii. Olunmaz abi yani. Aynen. Ayı gibi kadro. Öyle 9-7. Yani bu 3 takım benim beklentilerimin inanılmaz altında. Bayern, Zenit ve Žalgiris de
gene,
çok üstünde.
Bak Maccabi gene abi kadro olarak eridi. Yani önemli parçalarını Avdija'yı falan kaybetti. NBA'yi
evet.
Kaptırdı falan. Yani o kritik parçalar ya da işte...
Yok biz abi Efes'in güç sıralamasında 3 falan işte, yazıyor. 5 yazdı.
Hani Maccabi'nin Quincy AC gibi bir parçası bu Hı-hı. sezon yok falan. Hani Maccabi gene bir eksik birkaç parçası eksildi. Onların yerine oyuncuları ya işte entegre edemedi. Maccabi'nin nezdinde gene okey. Anlaşılabilir bir şey.
Biz gerçekleri söylemeye devam edelim. Efes maç kaybettiğinde arkadaşlar bizi hatırlarlar. 4 maçın bu bahsettiğim CSK, Madrid, Milan... Barcelona 4 maçın en az ikisi kazanılmalı diyorduk biz.
Sen 1-3 diyordun. Burayı
1-3. Ben 1-3 diyordum. 1-3'te geçtik. Ben Milan'ı yeneriz diyordum.
Ben 2-2 diyordum. Ben de hani Milan'ı kıstırıp...
Ben Milan'ı yeneriz diyordum. Madrid bir şekilde Madrid, Barcelona, CSK bu takımı yener diye düşünüyordum. Sen Madrid'i yeneriz diye
ben
düşünüyordun.
Evet yani 2-2 olur diyordum ben. Şimdi Milan, Madrid.
Milan, Madrid diyordun. İkisi de olmadı ama Barcelona oldu. Barcelona. Yani biz tarihe notumuzu düşmeye devam ediyoruz. Efes yönetimi ne yapacak bilmiyorum ama taraftarın gerçekçi olmasını istiyorum. Yani bu takım evet. bu haliyle olmayacak arkadaşlar. Yok, olmayacak yani.
Şu an zaten CSK falan birkaç
CSK Milan maçı inanılmaz bir maçtı mesela.
Birkaç adım öne çıkmış durumda yani. Şu an CSK geçen seneki Efes durumuna
şu
gelmek.
Şu an şampiyon adayı. CSK. Evet. Yani bir numaralı.
Yani bayağı makası açıyorlar yani. O şimdi abi F4'de de şurada 2.5. Ne zaman? 3, Nisan desen kaç ay yapar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani 3.5-4 ay var. Hani senin şimdi zaten CSK falan önünde. Yani form olarak önünde. Senin o arayı kapatman, o form arasını kapatman için zaten ekstradan çaba sarf etmen lazım ve
Nisan başında lig bitecek. Nisan başında lig bitecek, playofflar başlayacak. İşte Mayıs'ta Final Four.
Evet yani
Nisan'da playofflar yani.
Senin zaten şu an alman gereken ekstra bir yol var. Hı hı. Ve bu yolu yani şu an bu kadronun optimum seviyede alması zor gözüküyor. O yüzden oraya yardımcı bir hani oyuncu gerekiyor
abi.
O
yüzden sene başı bu sorun Larkin'in yokluğuyla ilgili değil. Efes şampiyon olduktan sonra tükenmişlik sendromu yaşayan Real Madrid gibi oynuyor. 2015-16'da şampiyon olduktan sonra Madrid ciddi bir çöküntüye girmişti. Son maçta
ya ortada şampiyonluk olsa neyseydi de yani
oynuyor,
şampiyonluk
gibi yok. Oynuyor dedim. Arkadaşlar bana inanılmaz isyan ettiler. Larkin dönecek, her şeyi düzelecek dediler. Görüyoruz. Ne yazık ki haklı çıktım. Ve transfer yapmasın Efes. Eğer transfer yapmazsa Efes'in biraz daha iddialı konuşayım. Playoff'u da tehlikede.
Yani
tehlikede. Girebilir ama
abi,
tehlikede.
Önündeki takımlar şu an yani kimya olarak falan
birilerinin
da.
Birilerinin maç kaybetmesi lazım.
Hani Valencia, Bayern iyi durumdalar
Žalgiris,
yani.
Žalgiris, Milan.
Žalgiris köpek balığı gibi yani şu an bayağı böyle saldırıyorlar yani. O yüzden bak sinirlendi.
Sinirlendi.
Tokan. Acil transfer yapın Efes'e. Tokat'ı sinirlendirmeyin.
Tamam, kapatalım.
Burada Masu kırıyordu az kalsın.
Kapatalım abi, kapatalım. Şeye baktım
ya, işin şakası yani, bir yana.
Baskonya'da Efes'in önünde, ona baktım, doğru hatırlıyormuşum. Bu arada fareyi düşürdüm, kusura bakmayın arkadaşlar.
Ha, Masu değil mi? Fare mi diyorsun?
Fare işte abi, Türkçesi. Ya bu arada şeyi söyleyeyim. Bilgisayar ekipmanları konusunda, çeviri hususunda gayet iyidir Türkiye. Mesela bence bilgisayar de. Kompütürün özgün karşılığı olan
dünyanın
nadir...
en iyi çevirisi bence.
Bence de yani fare de aynı
ama
şekilde.
Orada bence yani zirvede bırakmışlar. Sonraki yani başka bir şey çevirmeye gerek yok.
Türk Dil Kurumu'ndaki çalışan ekiple ilgili neyse, orada evet. Eleştiriye girmeyeceğim.
Girme.
Öz çekim şeyini beğeniyorum. Selfie'nin fena karşılığı değil. Öz çekim bence fena
ama
değil
ama bilgisayar değil.
Bazı konularda eksik kaldığımız doğru.
Yani şu an yani güncel evet. Terminolojiyi çevirme anlamında iyi değiliz.
Hem teknoloji hem basketbol için de aynı sorunu yaşıyoruz. Neyse.
O yani arkadaşlar bu arada kusura bakmasınlar, bazen İngilizce terimler kullanabiliyoruz
bazılarının
ama
bazılarının karşılığı yok.
Yok, hakikaten yani. Yok yani. Bazında bazılarında ama bir
diyeceğim, yarım yamalak var.
Yani ben ipneliğini yapıyorum.
Plaza çocuğu. Plaza çocuğu.
Eğlencesini için. Yapıyorum. Ya işin şakası bir yana valla yağmur doğasına mı çıkacak? Efes tarafları ne yapacak? Hani böyle bir artık işte Larkin doğası mı olur, ne olur? O tarzda bir şey olması gerekiyor, yoksa Larkin eğer böyle hani bir maç oynayıp bir maç oynamayacaksa
ve yani ben yeteneği var. Basketbol takımlarında yeteneği yönetmek gerektiği tarafındayım. Çünkü yetenekli oyuncu az bulunuyor. Özellikle Avrupa piyasasında. Mike James örneğinde olduğu gibi. Ama abi senin takımında olmayacağı artık netleşmeye başladıysa da yani gelecek sene ya, devam etmenin anlamı yoktur.
O, onun için erken, onun için bu sezonu beklemek lazım.
Tabii
ama
canım, bu sezonu bekleyecek zaten Efes. Öyle gitsin derken şey yani, diyorum ben yani.
Ama ilk sezon hatırlıyorum.
İlk sezon da böyleydi.
Ergin Ataman Teodosic takasına hazırdı. Yani
hazırdı.
Teo gelsin diyordu.
Ya da hazır görünüyordu.
Hazır görünüyordu.
Bize fake atıyordu belki.
Yani belki blöf
de. Larkin de ilk aylar kötüydü işte, onu diyorum. Ama bu durum biraz farklı. Başka sorunlar var. Ergin Hoca'nın da kendiyle ilgili problemleri var bence. Çünkü Ergin Hoca da formda değil.
Ya o, bilmiyorum yani yavaştan toparlayalım da.
Toparlayalım.
Biraz...
Mesela bu hafta Efes'i biraz daha uzun konuştuk. Kesin kızan olacak. Fener'i niye 5 dakika yani az konuştunuz
şey,
diye.
Abi bu bilmiyorum. Belki de aynada kendini büyük görmekle alakalı yani.
Olabilir.
Var bunun örnekleri. Ama işte dediğim gibi yani. Abi Real en iyi örneği yani son 5 yılı domine eden takımlardan biri değil mi? Son 2015'ten beri hep F4'lerde şampiyonluklar var falan.
Hatta hani, Olympiakos'un o 2013'ten beri aslında Real Madrid buralarda.
Evet, oralarda. İşte bu yani hani winner takım olmak böyle bir şey. Yani bir sezon zirveye çıkıp orada olmak seni winner yapmıyor.
Katılıyorum. Evet. Kapatıyorum o zaman.
Hadi kapat.
Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda muhtemelen NBA olur. Görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar diyorum. Hoşça kalın.
İyi bir yıl olsun.